Ayrım 2.
Gözümüz birbirimizden başkasını görmez. Birbirimizi düşünerek uykuya dalarız. Uyandığımızda o kişi ilk düşüncemizdir. Birlikte olmayı özleriz. Birlikte zaman geçirmek cennetin girişinde oynamaya benzer. El ele tutuştuğumuzda sanki kanımız birlikte akar. Okula ya da işe gitmek zorunda olmasak ebediyen öpüşebiliriz. Sarılma evlilik hayallerini ve coşkuyu teşvik eder. Aşık olan kişi sevdiği kişinin mükemmel olduğu illüzyonuna sahiptir. Annesi onun kusurlarını görebilir fakat o göremez. Annesi der ki canım onun 5 yıl psikolojik tedavi gördüğü konusunu hiç düşündün mü? Fakat o anneciğim bana bir şans ver o 3 aydır dışarıda diye yanıtlar. Arkadaşları da onun kusurlarını görebilirler. Fakat o sormadan muhtemelen söylemeyeceklerdir. Büyük ihtimalle o da sormayacaktır. Çünkü ona göre sevgilisi mükemmeldir ve başkalarının ne düşündüğünü de önemli değildir. Evlilik öncesi hayallerimiz evlilikte sadakatle ilgilidir. Birbirimizi son derece mutlu edeceğiz. Başka çiftler tartışabilir ve kavga edebilir ama biz değiliz. Birbirimizi seviyoruz. Şüphesiz bütünüyle saf değilizdir. Mantıksal olarak sonuçta bazı farklılıklarımız olacağını biliriz. Fakat bu farkları açık olarak tartışacağımızdan eminizdir. Birimiz daima alttan almaya gönüllü olacaktır ve anlaşma sağlanacaktır. Aşıkken başka türlüsüne inanmak zordur. Gerçekten aşıksak bunun sonsuza kadar süreceğine inanma eğilimindeyizdir. Bu anda hissettiğimiz harika duygulara daima sahip olacağız. Aramıza hiçbir şey asla giremez. Hiçbir şey birbirimize duyduğumuz aşktan daha üstün olmayacaktır. Biz birbirimizin güzelliğine ve cazibesine hayran olduk, tutulduk. Aşkımız şimdiye kadar deneyimlediğimiz en harika şey. Bazı evli çiftlerin bu duyguyu kaybettiklerini gözlemliyoruz. Fakat bu asla bize olmayacak. Belki de onlar gerçek aşkı yakalayamadılar diye fikir yürütürüz. Maalesef aşık olma yaşantısının ebediliği hayaldir. Gerçek değildir. Bir psikolog olan Dr. Dorothy Tenno, aşık olma olgusu üzerine geniş kapsamlı bir inceleme yapmıştır. Çok sayıda çifti inceledikten sonra romantik bir tutkunun ortalama yaşam sürecinin 2 yıl olduğu sonucuna varmıştır. Eğer bu gizli bir aşk ilişkisi ise biraz daha uzun sürebilir. Fakat sonuçta hepimiz bulutlardan inip ayağımızı tekrar toprağa basarız. Gözlerimiz açılır ve diğer kişiyi olduğu gibi görürüz. Onun bazı kişisel özelliklerinin gerçekten rahatsız edici olduğunu farkına varırız. Davranış kalıpları sinir bozucudur. İncitecek, kızacak ve hatta belki de sert sözler sarf edip eleştirel yargılarda bulunacak kapasitededir. Aşık olduğumuzda göz ardı ettiğimiz bu küçük özellikler şimdi koskoca dağlar olmuştur. Annemizin sözlerini anımsarız ve kendi kendimize sorarız. Nasıl bu kadar aptal olabildim? Saçların hep lavaboyu tıkadığı, küçük beyaz lekelerin aynayı kapladığı, peçetenin ne şekilde çıkarılması gerektiğinden tutun da kapağın yukarıda mı aşağıda mı olması gerektiğini konu alan tartışmaların olduğu evliliğin gerçek dünyasına hoş geldiniz. Bu ayakkabıların dolaba kendiliğinden yürümediği, çekmecelerin kendiliğinden kapanmadığı, paltoların askıları sevmediği ve çorapların çamaşır yıkanırken izinsiz kaybolduğu bir dünyadır. Bu dünyada bir bakış incitebilir, bir söz yıkabilir. Sırılsıklam aşık olanlar düşman, evlilik bir savaş alanı haline gelebilir. Aşık olma mucizesine ne oldu? Ne yazık ki o yalnızca iyi gün ve kötü gün için noktalı yerlere imzamızı atmak üzere bizi oyuna getiren bir illüzyondu. Bu kadar çok insanın evliliğe ve bir zamanlar sevdikleri eşlerine lanet etme noktasına gelmesi şaşılacak bir şey değildir. Sonuçta eğer aldatıldıysak kızgın olmaya hakkımız vardır. Biz gerçekten gerçek aşkı yaşadık mı? Sanırım. Sorun hatalı bilgideydi. Aşık olma saplantısının sonsuza kadar süreceği fikri yanlış bir bilgiydi. Aklımızı daha iyi kullanmalıydık. Basit bir gözlem bize bu tutku içinde devamlı kalsaydık hepimizin çok ciddi sorunlar yaşayacağını öğretmeliydi. Şok dalgaları ile iş, endüstri, din, eğitim ve toplumun diğer kesimleri de gümbür derdi. Neden? Çünkü aşık olan insanlar diğer meşguliyetlerine olan ilgilerini kaybederler. Bu yüzden buna saplantı deriz. Sırılsıklam aşık olan bir üniversite öğrencisi notlarının düştüğünü görür. Aşık olduğunuz zaman ders çalışmak zordur. Yarın 1812 savaşı konusunda test olacaksınız ama kim takar 1812 savaşını? Aşık olduğunuzda geri kalan her şey konu dışıdır. Bir beyefendi bana Dr. Chapman işim parçalanıyor dedi. Ne demek istiyorsunuz diye sordum. Bu kızla karşılaştım, aşık oldum. Artık hiçbir işimi yapamıyorum. Zihnimi işime odaklayamıyorum. Bütün günümü onu hayal ederek geçiriyorum. Aşık olma durumunun yarattığı havada uçma duygusu çok yakın bir ilişkimiz olduğu illüzyonunu bize verir. Birbirimize ait olduğumuzu hissederiz. Bütün sorunları yenebileceğimize inanırız. Kendimizi birbirimize karşı fedakar hissederiz. Bir genç adamın nişanlısı için söylediği gibi onu incitecek herhangi bir şey yapmayı düşünemem. Benim tek arzum onu mutlu etmektir. Onu mutlu etmek için her şeyi yaparım. Böyle bir tutku bize kendi ben merkezci tutumlarımızın yok olduğu ve bizim aşağımızın yararı için her şeyi vermeyi arzulayan bir tür Teresa ana olduğumuz sahte duygusunu yaratır. Bunu böylesine rahatlıkla yapabilmemizin nedeni aşığımızın da bize karşı aynı şekilde hissettiğine samimiyetle inanmamızdır. Onun bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaya kendisini adadığına, bizim onu sevdiğimiz kadar onun bizi sevdiğine ve asla bizi incitecek hiçbir şey yapmayacağına inanırız. Bu düşünüş hayalcidir. Düşündüklerimiz ve hissettiklerimizde samimiyetsiz olduğumuz değil, gerçekçi olmadığımızı gösterir. İnsan doğasının gerçeğini hesaba katmada başarısızız. Doğamız itibariyle biz ben merkezciyiz. Dünyamız kendi etrafımızda döner. Hiçbirimiz bütünüyle fedakar değiliz. Aşık olduğumuz zaman hissettiğimiz havada uçma duygusu bizi bu yanılgıya düşürür. Aşık olma yaşantımız bir kez doğal akışını tamamladı mı, unutmayın aşık olma süreci ortalama 2 yıl sürer, dünyanın gerçeklerine döner ve kendimizi öne sürmeye başlarız. Erkek arzularını ifade edecek fakat bu arzular kadınınkinden farklı olacaktır. Erkek seks arzular fakat kadın çok yorgundur. Erkek yeni bir araba almak ister fakat kadın çok saçma der. Kadın annesini ve babasını ziyaret etmek ister fakat erkek senin ailenle çok fazla zaman harcamak istemiyorum der. Erkek beyzbol turnuvasında oynamak ister ve kadın beyzbolu benden çok seviyorsun der. Ufak ufak aradaki teklifsizlik illüzyonu kaybolur ve bireysel arzular, duygular, düşünceler ve davranış kalıpları öne çıkmak için çabalarlar. Onlar iki bireydir. Zihinleri kaynaşmamıştır ve duyguları aşk okyanusunda yalnızca kısa bir süre için birbirine katılmıştır. Şimdi gerçeklik dalgaları onları ayırmaya başlar. Aşk biter. Bu noktada onlar ya kendilerini çeker, ayrılır, boşanır ve yeni bir aşık olma yaşantısının arayışına koyulurlar ya da aşık olma tutkusunun canlılığı olmaksızın birbirlerini sevmek için zor bir çabaya girişirler. Aşık olma yaşantısı ne bizim ne de diğer kişinin büyümesine ve gelişimine odaklanmaz. Bunun yerine bize oraya ulaştığımız duygusunu verir. Aralarında psikiyatrist Scott Peck ve psikolog Dorothy Tenow'un da bulunduğu bazı araştırmacılar aşık olma yaşantısının sevgi diye adlandırılmaması gerektiği sonucuna vardılar. Doktor Tenow gerçek sevgi diye düşündüğü deneyimden ayırmak üzere bu deneyim için limerans kelimesini uydurdu. Doktor Peck aşık olma deneyiminin 3 nedenden dolayı gerçek sevgi olmadığı sonucuna vardı. İlki aşık olma iradi bir fiil veya bilinçli bir seçim değildir. Aşık olmayı ne kadar istersek isteyelim bunun da olmasını sağlayamayız. Diğer taraftan karşımıza çıktığında bu yaşantıyı arıyor olmayabiliriz. Sık sık uygun olmayan zamanlarda umulmadık insanlara aşık oluruz. İkincisi aşık olmak gerçek sevgi değildir çünkü çaba göstermeden yaşanır. Aşık olma durumunda her ne yaparsak yapalım pek az disiplin veya tarafımızdan bilinçli bir çaba gerektirir. Birbirimize yaptığımız uzun, pahalı telefon görüşmeleri, verdiğimiz hediyeler, iş projeleri bize göre hiçbir şey değildir. Kuşun içgüdüsel doğasının yuvanın yapılışını belirlediği gibi aşık olma yaşantısının doğası da bizi birbirimiz için tuhaf ve doğal olmayan şeyler yapmaya iter. Üçüncüsü, aşık olan kişi diğer kişinin gelişimine yardımcı olmakla gerçekten ilgili değildir. Aşık olduğumuzda aklımızda herhangi bir amaç varsa o da kendi yalnızlığımıza son vermek ve belki de bu sonucu evlilikle garantilemektir. Aşık olma yaşantısı kendi gelişimimize ya da diğer kişinin gelişimine odaklanmaz. Bunun yerine bize oraya vardığımız ve daha fazla gelişime gereksinme duymadığımız duygusu verir. Yaşamdaki mutluluğun zirvesindeyizdir ve tek arzumuz orada kalmaktır. Sevdiğimiz kişinin de kesinlikle gelişmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü o mükemmeldir. Yalnızca onun mükemmel kalacağını umarız. Eğer aşık olmak gerçek sevgi değilse nedir? Doktor Peck onun çiftleşme davranışının genetik olarak belirlenmiş içgüdüsel bir ögesi olduğu sonucuna varır. Başka bir deyişle aşık olmayı oluşturan ego sınırlarının geçici yıkılışı, türlerin devamını sağlamak üzere cinsel çiftleşme ve ilişki olasılığını artırmaya hizmet eden içsel cinsel dürtüler ile dışsal cinsel uyarıcıların bir konfigürasyonuna insanın kalıpsal yanıtıdır. Bu sonuçla ister hemfikir olalım ister olmayalım içimizden aşık olup aşkı bitenler bu yaşantının başka hiçbir şeyle kıyaslanmayacak şekilde bizi duygusal bir yörüngeye fırlattığı konusunda hemfikir olacaktır. Genellikle akıl yürütme yeteneğimizi devreden çıkarır ve sık sık kendimizi daha ciddi anlarda asla yapmayacağımız şekilde bazı şeyler söyler ve yaparken buluruz. Aslında o duygusal saplantıdan kurtulduğumuzda genellikle o şeyleri neden yaptığımızı merak ederiz. Duygu dalgaları dindiğinde aramızdaki farkların ışığa çıktığı gerçek dünyaya geri döndüğümüzde çoğumuz neden biz evlendik ki hiçbir konuda anlaşamıyoruz diye sorarız. Ama aşkın zirvelerinde her konuda en azından önemli olan her konuda anlaştığımızı düşünmüştük. Aşık olma illüzyonu ile evlilik için kandırılmış insanlar olarak şimdi iki seçenekle karşı karşıyayız mı demektir? 1. Eşimizle birlikte sıkıntılı bir yaşam sürmek kaderimizdir veya 2. Gemiden atlayıp yeniden denemeliyiz. Daha iyi olanı seçtiğimiz sonucuna varmadan önce belki de verileri incelemeliyiz. Bu ülkedeki ilk evliliklerin %40'ı boşanma ile son bulur. İkinci evliliklerin %60'ı ve üçüncü evliliklerin %75'i de aynı şekilde sona erer. Göründüğü kadarıyla ikinci ve üçüncü defada daha mutlu bir evlilik umudu pek sağlam değil. Araştırmalar üçüncü ve daha iyi bir alternatifin olduğunu gösteriyor. Aşık olma yaşantısını olduğu gibi, yani geçici duygusal bir yükselme olarak kabul edebilir ve artık eşimizle birlikte gerçek sevgiyi kovalayabiliriz. Bu tür sevgi doğası itibariyle duygusaldır fakat tutku değildir. Aklı ve duyguyu birleştiren bir sevgidir. İradi bir harekettir ve disiplin gerektirir. Kişisel gelişim gereksinmesini kabul eder. En temel duygusal gereksinmemiz aşık olmak değil, birbirimiz tarafından gerçekten sevilmek, bir sevginin içgüdüyle değil, akıl ve seçimle büyüdüğünü bilmektir. Beni sevmeyi seçen, bende sevilmeye değer bir şey gören birisi tarafından sevilmeye ihtiyacım var. Bu tür sevgi çaba ve disiplin ister. Bu enerjiyi bir çaba ile diğer kişinin de yararlanacağı şekilde sarf etme seçimidir. Sizin bu çabanız ile diğer kişinin yaşamını zenginleştiğini bilmekle siz de bir tatmin duygusu bulacaksınız. Aşık olma yaşantısının canlılığını gerektirmez. Gerçekte aşık olma yaşantısı vadesini tamamlamadan gerçek sevgi başlayamaz. Akılcı, iradeli sevgi. Bilgelerin bizi hep çağırdığı türde sevgidir. Tutkunun etkisi altındayken yaptığımız iyi ve cömertçe şeyler için biz puan alamayız. Bunlar normal davranış kalıplarımızın ötesine geçen içgüdüsel bir güç tarafından zorlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Fakat eğer insan seçimlerinden oluşan gerçek dünyaya dönüp de iyi ve cömert olmayı seçersek işte bu gerçek sevgidir. Sevgi için duygusal gereksinme eğer duygusal sağlığa sahip olacaksak karşılanmalıdır. Evlenmiş yetişkinler eşlerinde şefkat ve sevgi hissetmeyi özlerler. Eşimizin bizi kabul ettiğinden, istediğinden ve bizim iyiliğimiz için kendisine adadığından eminsek kendimizi güvende hissederiz. Aşık olma dönemi boyunca bütün bu duyguları hissetmiştik. Devam ettiği sürece cennette gibiydik. Hatamız bunun ebediyen süreceğini düşünmekti. Fakat bu tutkunun sonsuza kadar sürmesi amaçlanmamıştır. Bu evlilik kitabının yalnızca giriş kısmıdır. Kitabın kalbi akılcı, iradeli sevgidir. Bilgelerin bizi hep davet ettiği türde bir sevgidir. İstenilerek yaşanandır. Bu aşk duygularını kaybetmiş evli çiftler için iyi bir haberdir. Eğer sevgi bir seçimse o zaman onlar aşk tutkusu bitip gerçek dünyaya döndükten sonra da sevme kapasitesine sahiptirler. Bu tür sevgi bir tutumla, bir düşünme şekliyle başlar. Sevgi, seninle evlendim ve senin çıkarlarını gözetmeyi seçiyorum diyen tutumdur. O zaman sevmeyi seçen kişi bu kararını ifade edecek uygun yollar bulacaktır. Bazıları fakat bu çok kısır görünüyor diye iddia edebilir. Uygun davranışları ile bir tutum olarak sevgi mi? Kayan yıldızlar, balonlar, derin duygular nerede? O bekleyiş ruhu, gözlerin ışıltısı, bir öpüşteki elektrik ve seksin heyecanı. Peki ya onun zihninde bir numara olduğumu bilmenin güvenliği? İşte bu kitabın anlattığı budur. Birbirimizin sevilmek için duyduğumuz derin duygusal gereksinmeyi nasıl karşılarız? Eğer bunu öğrenebilirsek ve yapmayı seçersek, o zaman paylaştığımız sevgi, deli gibi aşık olduğumuzda hissettiğimiz her şeyin ötesinde heyecan verici olacaktır. Uzun yıllardır evlilik seminerlerimde ve özel danışma seanslarında 5 duygusal sevgi dilini tartıştım. Binlerce çift okumak üzere olduklarınızın geçerliliğini doğrulayacaktır. Dosyalarım asla karşılaşmadığım insanlardan gelen mektuplarla doludur. Mektuplar şunları söylüyor. Bir arkadaşım bana sizin sevgi dilleri üzerine olan bantlarınızdan birisine ödünç verdi. Bu evliliğimizi kökten değiştirdi. Yıllarca birbirimizi sevmek için çabaladık. Fakat gayretlerimiz duygusal olarak birbirimize ulaşmadı. Şimdi uygun sevgi dillerinde konuştuğumuz için evliliğimizin havası kökten değişti. Eşinizin sevgi deposu dolu olduğu ve sizin sevginiz dokunusunda kendisini güvende hissettiği zaman tüm dünya daha parlak görünecek ve eşiniz yaşamdaki en yüksek potansiyeline ulaşmak üzere harekete geçecektir. Fakat sevgi deposu boş olduğu ve kendisinin sevilmediğini fakat kullanıldığını hissettiği zaman dünya karanlık görünecek ve muhtemelen dünyada kendisindeki iyi potansiyele asla ulaşmayacaktır. Bundan sonraki 5 bölümde 5 sevgi dilini açıklayacağım. Sonra 9. bölümde de eşinizin birinci sevgi dilini keşfetmenin sizin sevgi çabalarınızı nasıl en üretken hale getirebileceğini örnekleyeceğim. 5 sevgi dili: onay sözleri, nitelikli beraberlik, armağan alma, hizmet davranışları, fiziksel temas. Bölüm 4. Sevgi dili 1. Onay sözleri. Mark Twain bir zamanlar dedi ki, güzel bir iltifatla 2 ay yaşayabilirim. Twain'in sözlerini gerçek olarak alsaydık, yılda 6 iltifat onun sevgi deposunu işlevsel bir seviyede tutacaktı. Eşiniz muhtemelen daha fazlasına gereksinme duyacaktır. Sevgiyi duygusal olarak ifade etmenin bir yolu, onu oluşturacak sözleri kullanmaktır. Antik İbrani bilgesi Solomon, dil yaşamın ve ölümün gücüne sahiptir diye yazmıştır. Birçok çift birbirlerini sözlü olarak onaylamanın muhteşem gücünü asla öğrenmemiştir. Solomon daha sonra şöyle ifade etmiştir: kaygılı bir yürek insanı bunaltır ama sevecen bir söz onu neşelendirir. Sözlü iltifatlar veya takdir sözleri sevgiyi güçlü bir şekilde iletir. Bunlar en iyi aşağıdaki gibi basit, açık sözlerle ifade edilir. Bu kıyafetle çok şık görünüyorsun. Bu elbiseyle çok hoş görünüyorsun. Bu dünyada patatesi en iyi pişiren kişi sen olmalısın. Bu patateslere bayıldım. Bu gece bulaşıkları yıkamanı gerçekten takdir ettim. Bu gece için çocuk bakıcısını ayarladığın için teşekkürler. Bunu senin görevin gibi görmediğimi bilmeni isterim. Çöpü dışarıya çıkarmanı gerçekten takdir ediyorum. Karı kocanın birbirinden düzenli olarak bu tür onay sözleri işittiği bir evlilikteki duygusal atmosfer nasıl olacaktır sizce? Birkaç yıl önce bir romun kapısı açık oturuyordum. Koridordan geçen bir bayan sordu: bir dakikanız var mı? Tabii, buyurun. Oturdu ve şöyle dedi: Doktor Chapman, bir sorunum var. Kocam yatak odamızı boyamaya ikna edemiyorum. 9 aydır uğraşıyorum. Bildiğim her şeyi denedim fakat boyamasını bir türlü sağlayamıyorum. İlk düşüncem, bayan yanlış yerdesiniz, ben boyacı değilimdi. Fakat bana bunu biraz anlatın dedim. Geçen cumartesi iyi bir örnekti. Havanın ne kadar güzel olduğunu hatırlıyorsunuz. Kocamın bütün gün ne yaptığını biliyor musunuz? Arabayı yıkadı ve cilaladı. Siz ne yaptınız? Dışarı çıktım ve dedim ki, Bob, seni anlamıyorum. Bugün yatak odasını boyamak için mükemmel bir gün ve sen burada arabayı yıkayıp cilalıyorsun. Sonra yatak odasını boyadı mı diye sordum. Hayır, hala boyanmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Size bir soru sormama izin verin dedim. Temiz, cilalı arabalara bir itirazınız var mı? Hayır, fakat yatak odasının boyanmasını istiyorum. Kocanızın yatak odasının boyanmasını istediğini bildiğinizden emin misiniz? Bildiğini biliyorum dedi. 9 aydır onun peşindeyim. Size bir soru daha sormama izin verin. Kocanız herhangi bir şeyi iyi yapar mı? Ne gibi? Çöpü dışarı çıkarmak, sürdüğünüz arabanın ön camına çarpan sinekleri temizlemek, arabaya benzin koymak, elektrik faturasını ödemek veya paltosunu asmak gibi. Evet dedi, bunlardan bazılarını yapar. O zaman 2 önerim var. 1. Yatak odasının boyanmasından bir daha asla bahsetmeyin. Tekrarladım. Bundan bir daha asla bahsetmeyin. Bunun nasıl yardımcı olacağını göremiyorum dedi. Bakın, şimdi bana yatak odasının boyanmasını istediğinizi bildiğinizi söylediniz. Artık bunu ona söylemeniz gerekmez. Bunu zaten biliyor. 2. önerim, gelecek defa iyi bir şey yaptığında ona iltifat edin. Eğer çöpü dışarıya çıkarırsa, Bob, çöpü dışarıya çıkarmanı gerçekten takdir ettiğimi bilmeni istiyorum deyin. Çöpü dışarıya çıkarsan iyi olur. Yoksa sinekler onu senin yerine taşıyacaklar demeyin. Onun elektrik faturasını ödediğini gördüğünüzde elinizi omzunuza koyun ve deyin ki, Bob, elektrik faturasını ödemeni gerçekten takdir ediyorum. Bunu yapmayan kocalar olduğunu duyuyorum ve bunu ne kadar takdir ettiğimi bilmeni istiyorum. İyi bir şey yaptığı her defa ona sözlerinizle iltifat edin. Bunun yatak odasının boyanmasını nasıl sağlayacağını göremiyorum. Benim tavsiyemi istediniz, onu aldınız, parasızdır. Giderken benden pek hoşnut değildi. Fakat 3 hafta sonra büroma geri geldi ve işe yaradı dedi. Sözlü iltifatların rahatsız edici sözlerden çok daha iyi güdülediğini öğrenmişti. Eşinizin istediğiniz bir şeyi yapmasını sağlamak için pohpohlamayı önermiyorum. Sevginin hedefi istediğiniz bir şeyi elde etmek değil, sevdiğiniz insanın saadeti için bir şey yapmaktır. Bununla birlikte şu bir gerçektir ki onaylayıcı sözlerin bizi karşılık vermek ve eşimizin arzu ettiği bir şeyi yapmak konusunda güdülemesi çok daha muhtemeldir. Cesaret verici sözler. Sözel iltifatlarda bulunmak eşinize onaylayıcı sözleri ifade etmenin yalnızca bir yoludur. Cesaretlendirme sözü cesaret uyandırmak demektir. Hepimizin kendimizi güvensiz hissettiğimiz alanlar vardır. Cesaretimiz eksiktir ve bu cesaret eksikliği sık sık yapmayı istediğimiz olumlu şeyleri başarmamızı engeller. Eşinizin kendisini güvensiz hissettiği alanlardaki gizli potansiyeli sizin cesaret verici sözlerinizi bekliyor olabilir. Alison yazmaktan hep hoşlanıyordu. Üniversite kariyerinin sonlarında gazetecilik üzerine birkaç ders aldı. Kısa zamanda yazma konusundaki heyecanının asıl akademik dalı olan tarihe duyduğu ilgiyi aştığını fark etti. Dalını değiştirmek için çok geçti. Fakat üniversiteden sonra ve özellikle ilk bebekten önce birkaç makale yazdı. Bir dergiye bir makale sundu. Fakat red mektubu aldığında başka bir tane sunma konusunda hiç cesareti kalmamıştı. Şimdi çocuklar daha büyük ve kendisinin daha çok zamanı olduğu için Alison tekrar yazıyor. Kate, Alison'ın kocası, evliliklerinin ilk zamanlarında Alison'ın yazmasına pek az ilgi göstermişti. Kendi işiyle meşguldü ve şirket merdivenine tırmanmanın baskısına yakalanmıştı. Fakat zamanla Kate, yaşamın en derin anlamının başarılarda değil, ilişkilerde bulunduğunun farkına varmıştı. Alison'a ve onun ilgi alanlarına daha fazla önem vermeyi öğrendi. Bu yüzden bir gece Alison'ın makalelerinden birisini alıp okudu. Bitirdiğinde Alison'ın kitap okuduğu dinlenme odasına gitti. Büyük bir heyecanla dedi ki, okumanı kesmekten nefret ediyorum fakat sana şunu söylemeliyim. Tatillerde en çok yararı sağlamak üzerine yazdığın makaleyi okumayı yeni bitirdim. Alison, sen mükemmel bir yazarsın. Bu şeyin yayınlanması gerekir. Netlikle yazıyorsun. Sözlerin kafamda canlandırabildiğim resimler çiziyor. Çok ilginç bir tarzın var. Bunu bazı dergilere göndermelisin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun diye sordu Alison duraksayarak. Kesinlikle dedi Kate. Sana söylüyorum, bu gerçekten iyi. Kate odayı terk ettiğinde Alison okumaya geri dönmedi. Kucağında kapalı duran kitapla 30 dakika boyunca Kate'in dediklerini düşündü. Başkalarının da kendi yazılarına onun gibi bakıp bakmayacağını merak etti. Yıllar önce aldığı red mektubunu hatırladı. Fakat şimdi farklı bir insanım diye akıl yürüttü. Yazıları daha iyiydi. Daha çok deneyime sahip olmuştu.